Ayrım 33.
Can'ı yalnız bırakmıyoruz. Ne olur ne olmaz. Cengiz'in kimlerle ne ilişkisi var bilmiyoruz. Son anda birileri çocuğa zarar vermesin. Ali ile ikimize yiyecek bir şeyler almak için odadan çıktığımda Sabri arıyor. Sesi panik içinde. Neler oluyor Nevzat? Cengiz'i vurduğunu söylüyorlar. Ne yazık ki öyle oldu Sabri. Eyvah diyor. Demek doğruymuş. Bu kötü işte. Ben onu vurmasaydım o bizi vuracaktı. Ali'yi elinden yaraladı. Yetişmesem öldürecekti çocuğu. Sabri umutla soruyor. Yani önce o mu ateş etti? Hem de 3 kez. Biz sadece kendimizi savunduk. Bu iyi diyor rahatlayarak. Yoksa herkes seni polis katili olarak görecekti. Benim için kaygılandığı filan yok. Bu olayda bizi destekledi ya. Kendi başının belaya girmesinden korkuyor. Ama sözlerim onu sakinleştiriyor. Artık bakanlarına, müdürlerine sunabileceği sağlam bir gerekçesi var. Yine de azarlamak için bahane arıyor. Neden destek ekibi çağırmadınız? Önce ihbarın doğruluğundan emin olmak istedik. Eve gidince de acele etmemiz gerekti. Cengiz yukarıda işkenceye başlamıştı. Vaktinde gitmesek rehineyi döverek öldürecekti. Adamın yüzünü bir görsen korkarsın. Artık üstelemiyor Sabri ama kapatmadan önce müfettiş göndereceğim diyor. Biliyorsun prosedür yerine getirmezsek olmaz. Kimi istersen gönderebilirsin. Onlar da aynı şeyi söyleyecekler sana. Olay aynen anlattığım gibi oldu. Telefonu kapattıktan sonra hastanenin kantininden 2 tost yaptırıp Ali'ye kola, kendime ayran alarak odaya dönüyorum. Can yatakta öylece yatmış, açık gözü tavana dikili, koluna bağladıkları serumun bitmesini bekliyor. Ali ise ayakta, sağlam elini aldığı telefonla konuşuyor. Yok Zeynep'cim diyor, senin gelmene gerek yok. Birileri delileri filan karartmaya kalkar, sen olay yerinde kal. Beni fark edince toparlanıyor. Başkomiserim de iyi, şu anda yanımda. Bana versene diyorum. Ali uzatıyor telefonu. Alo Zeynep kızım. Başkomiserim, nasılsınız, iyi misiniz? Sesi kaygı yüklü. İyiyiz Zeynep'cim, merak edecek bir şey yok. Üçümüz de iyiyiz. Ali'nin söylediği doğru. Sen orada kalmalısın. Olay yerini terk eden son kişi sen ol. Delil, belge, kovan, mermi çekirdeği ne varsa hepsinin kaydını tut. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum başkomiserim, hiç merak etmeyin. Yarın sabah merkezde görüşürüz. Telefonu Ali'ye uzatırken bu çocuğu burada niye tutuyorum ki diye geçiriyorum aklımdan. Can'ın yanında birimiz kalsak yeter. Olay yeri daha önemli. Böylece Zeynep'i de yalnız bırakmamış oluruz. Geçen gün onu azarlamama rağmen şefiğin bana zarar verebileceğini sanmıyorum ya, yine de Ali'yi olay yerine göndersem iyi olacak. Ali'cim ikimiz burada fazlayız. İyisi mi? Sen Zeynep'in yanına git. Hoşuna gidiyor köfte orun ama belli etmek istemiyor. Nasıl isterseniz başkomiserim. Ama önce tostunu bitir. Mütevazi yemeğimizi yerken gülümseyerek başımı sallıyorum. Neye niyet neye kısmet Ali. Güya bu gece kendimize küçük bir ziyafet çekecektik. Kusura bakmayın diyor uzandığı yataktan bizi dinleyen Can. Gecenizi mahvettim. Yüzünde kalender bir ifade beliriyor Ali'nin. Can'a ilk kez sevgiyle bakıyor. Boş ver. Sen olmasa mahvedecek başka biri çıkardı nasıl olsa. Bizim işimiz bu oğlum. Minnetle gülümsüyor Can. İkinize de teşekkür borçluyum. Hayatımı kurtardınız. Sen de hiç fena değilmişsin diye hayranlıkla mırıldanıyor Ali. Ben seni hanım evladının biri zannediyordum. Bayağı sıkı herifmişsin. Nasıl savurdun Cengiz'i öyle? Ağzındaki lokmayı çiğnedikten sonra sürdürüyor. Sonra şapelde patakladığın şu 2 oğlan. Sende iş varmış vallahi. Ali konuşmayı sürdürürken gözlerim yatakta yatan genç öğretim üyesine kayıyor. Birden Cengiz'in sözlerini hatırlıyorum. Onları bu puşt öldürdü diye öfkeyle ağzından dökülen sözleri. Bir an gerçek olabilir mi diye geçiyor kafamdan. Yok canım, daha neler. Niye öldürsün ki Can onları? Antakya'da Daniel dayımın evinin altında karate salonu vardı diye açıklıyor Can. Orada öğrendim dövüşmeyi ama kavgadan nefret ederim. Bir insana vurmanın düşüncesi bile korkunç geliyor bana. Bizimki aynı kanıda değil, öyle deme. Bazen gerekiyor. Mesela bu akşam atik davranmasaydın, bir düşün. Cengiz ne yapıyordu şimdi sana? Sen de haklısın. Sahiden teşekkür borçluyum size. Yardımcım bana dönüyor, bakışları yumuşamış, adeta nemli. Ben de size teşekkür ederim başkomiserim. Siz de benim hayatımı kurtardınız. Ayranımdan bir yudum içtikten sonra boş ver be Ali'cim diyorum. Sen de olsan aynını yapardın. Onun dostlukla bakan gözlerinin derinliklerinde bir an Cengiz'i görür gibi oluyorum. Bana ihanet ettin Nevzat diye fısıldıyor ses kulaklarıma. Ali'yi kurtardın ama beni öldürdün. Cengiz'in hayaletinden kurtulmak için gözlerimi kapıyorum. Ne oldu başkomiserim? İyi misiniz? Başım döndü bir an. Şimdi iyiyim. Geçti. Bu kadar heyecan fazla geliyor. Yaşlandık be Ali. Durun daha başkomiserim. Siz ne delikanlıları cebinizden çıkarırsınız. O kadar da değil. İsterseniz gitmeyeyim. Zeynep halleder nasıl olsa. Yok yok, ben iyiyim. Kalmana lüzum yok. Bu arada yarın için sağlam bir ekip bul. Can'ı birkaç gün daha yalnız bırakmayalım. Hiç merak etmeyin başkomiserim. Bizim Tayfun komiseri ararım. Biliyorsunuz dürüst adamdır. Hem sizi de çok sever. Tayfun iyi fikir. Gerçi artık kimsenin bize bulaşacağını da pek sanmıyorum ya. Cengiz öldü. Yorgan gitti, kavga bitti. Ama temkinli olmakta fayda var. Ali gidince ışığı kapatıp ben de öteki yatağa uzanıyorum. İçeriye ayın aydınlığı vuruyor. Can o kadar yorgun ki sızıp kalmış. Benim için yarı uyur, yarı uyanık, huzursuz bir gece başlıyor. Gecenin en koyu yerinde kapının açıldığını duyuyorum. Gözlerimi açıyorum. Koridorun beyaz ışığı karanlığı bölüyor. Bir sedyenin başında 3 kişinin gölgesi vuruyor içeriye. Yatağımda doğruluyorum. 2 erkek hasta bakıcı tekerlekli bir sedyenin üzerinde bir hasta getiriyorlar. Arkalarında bir doktor. Işık arkadan vurduğu için yüzlerini göremiyorum. Hemen uyarıyorum onları. Yanlış geldiniz. Bu oda dolu. Yanlış gelmedik Nevzat diyor doktor. Sesi tanıyorum aslında. Biraz daha konuşsa çıkaracağım. Konuşmasına gerek kalmıyor. Odanın kapısı kapanınca arkadaki ışık kesiliyor ve ölümün parlattığı yüzü ortaya çıkıyor. Cengiz. Evet, Cengiz bu. Alnının ortasındaki kurşun yarısı da duruyor. Dudaklarındaki o kendinden emin gülümseyişte. Tüylerim diken diken. Şaşırdın mı Nevzat? Sesinde nefret yok. Sanki sohbet edermişiz gibi konuşuyor. Olaylardan önceki gibi birbiriyle iyi anlaşan bir ast ile üst gibi. Hiç şaşırma. Bilmiyor musun? Bu dünyada bize ölüm yok. Biz şehidiz Nevzat. Biz bu vatan için şehit düştük. Bu vatan için şehit düşenler hiçbir zaman ölmez. Cengiz bunları söylerken bakışlarım hasta bakıcılara kayıyor. Onları da gözüm ısırıyor bir yerlerden. Sabık müdürüm açıklıyor. Tanıyamadın mı? Selim'le Mehmet yahut Yavuz'la Fatih. Hak etmiyorsun ama sana yardım etmeye geldik. Töreyle gözünü açmaya, kutsal ışıkla seni aydınlatmaya geldik. Konuşurken gözleri sedyede yatan hastaya kayıyor. Ben de korkuyla sedyeye bakıyorum. Hastanın üzeri tamamen örtülü. Ancak örtünün ortasında kanla çizilmiş büyük bir haç var. Yukarısı adamın boynunun bulunduğu bölge ise kıpkırmızı. Sanki kan lekeleri burada yoğunlaşmış. Yoğunlaşmak ne kelime? Alttaki adam resmen kanıyor. Hala kanıyor diyor Cengiz ama merak etme, sana gerçeği söyleyebilecek gücü var. Birden uzanıp örtüyü çekiyor. Örtünün altından boynuna iğreti bir şekilde yerleştirilmiş kesik başıyla Malik çıkıyor. Bütün bedeni kan içinde. Nefesim kesilecek gibi oluyor. Ama yaşlı adam boynundan süzülen kanları aldırmadan doğruluyor. Başı şimdi düşecek, ayaklarımın dibine yuvarlanacak diye korkuyorum. Başı yuvarlanmıyor. Dehşetle çarpılmış yüzümü aldırmadan Cengiz'in söylediği gibi rahatça konuşmaya başlıyor. Bizi İsa Mesih görevlendirdi Nevzat Bey. İsa Mesih derken haç çıkarmayı da ihmal etmiyor. Bizi Tanrı görevlendirdi. Sesi hırıltılı ama ne söylediği çok iyi anlaşılıyor. Bizzat İsa Mesih değil, bir aracı. Mor Gabriel. Mor Gabriel'i hatırlıyorsunuz değil mi? Mor Gabriel getirdi mesajı. Bu ilahi bir proje. İnsanları anlamsız yaşamaktan kurtaracak bir proje. Yaşamının anlamını yitirmiş bir insan iblisten daha tehlikelidir Nevzat Bey. Senin gibi diyor Cengiz bana bakarak. Hayır, suçlamıyor. Anlamamı ister gibi sakin sakin açıklıyor. Bir zamanlar senin de yaşamının anlamı vardı. Adalet. Sonra bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini öğrendin. Çünkü insanların kötü olduğunu anladın. Yine de pes etmedin. Adaleti gerçekleştireceğine olan saf inancını sürdürdün. Ta ki karınla kızın elinden alınıncaya kadar. Bunun bir yararı da olmadı değil. Böylece hayatına yeni bir anlam geldi. Karının ve kızının katilini bulmak, onların intikamını almak. Öfkeyle atıldın kötü insanların üzerine. Ne kadar güzel bir anlam diye mırıldanıyor Malik. Gören de beni kıskanıyor sanacak. Öfke baldan tatlıdır Nevzat Bey. Ama aynı zamanda 7 büyük günahtan biri. En büyük günah bile anlamsız bir yaşamdan iyidir diyor deminden beri bizi izleyen Selim. O anda fark ediyorum göğsünde hala saplı duran haç kabzalı bıçağı. Anlamsız yaşayanlar bu dünyayı terk etmeli. Ya sev ya terk et diyor Mehmet. Hayret, felçten kurtulmuş. Ayaklarının üzerinde dimdik duruyor karşımda. Konuşurken onun da kalbine gömülü haç kabzalı bıçak ritmik bir şekilde sallanıyor. Ya sev ya terk et. Ya sev ya terk et. Anlamsız yaşayanlar rüzgarda savrulan bir virüs gibidir diye yepyeni bir benzetme yapıyor Cengiz. Her yerde herkese bulaşırlar. Kesinlikle haklısın eski dostum diyor Malik. Katiline gülümseyerek. Anlamsızlık Tanrı'nın inkarıdır. Oysa anlam yaşamın kaynağıdır, sevincidir, itici gücüdür. Bizi birleştiren de bu. Hepimizin kendimize seçtiği bir anlam var. Matlaşmış gözlerini bana çeviriyor. Bir tek sizin yok Nevzat Bey. Başıyla canın yatağını gösteriyor. Bir de şurada yatan günahkarın. Cengiz'in solgun yüzü araya giriyor. Ama ne yazık ki ikinizi birden kurtaramayız. Ya sen ya o. Bizim seçimimiz sizsiniz Nevzat Bey diyor Malik. O umutsuz bir vaka. Küçümser bir bakış fırlatıyor cana doğru. Agnostik. Cengiz elini uzatıp önce Selim'in göğsündeki haç kabzalı bıçağı çıkarıyor. Sonra Mehmet'inkini. İki bıçağın kabzalarını bana çeviriyor. Al bunları Nevzat. Korkma al. Seni bu bıçaklar kurtaracak. Kararsızlık içinde baktığımı gören Malik, bakın ne kadar kolay dercesine bıçakları eline alıyor. Elinde iki bıçağı şöyle bir tarttıktan sonra yeniden bana uzatıyor. Alın Nevzat Bey, lütfen alın. İnanın bana, huzura ereceksiniz. Bu dünyanın yükünden bir anda kurtulacak, gerçek dünyanın ışığıyla aydınlanacaksınız. Bu bıçakları alın, ejderhayı öldüren kahraman Aziz Georgios gibi cesaretle saplayın. Anlamsızlığı kendine rehber edinen şu günahkarın kalbine. Hayır diyorum, istemiyorum. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Malik'in yüzünde incinmiş bir ifade beliriyor. Neden anlamıyorsunuz Nevzat Bey? Kurtuluşunuz için bu şart. Ya kan dökeceksiniz ya da kanınız dökülecek. Kendinizi ötekilerden ayırmanız için, bir kimlik kazanmanız için bu şart. Onları inkar etmeniz lazım. Kendi öneminizi anlamanız lazım. Bunun en basit yolu da ötekileri geçersiz kılmak, yok saymak, daha iyisi ortadan kaldırmaktır. Bu dünyada öldürerek diye yeni bir tekerlemeye başlıyor Mehmet. Öteki dünyada yakarak, bu dünyada öldürerek, öteki dünyada yakarak. Hayır diyorum, yapmayacağım, kimseyi öldürmeyeceğim. Ama beni öldürdün Nevzat diyor Cengiz. Haksızlığa uğramış birinin şaşkınlığı içinde. Alnımın ortasına kurşunu yapıştırmaktan çekinmedin. Ben kendimi korudum, kendimi ve Ali'yi. Bize başka seçenek bırakmıyorsun diye söyleniyor Cengiz. Sana bunu yapmak istemezdim. Umutsuz bakışlarını Malik'e çeviriyor. Yok Malik abi, bu beceremeyecek. Ötekini deneyelim. Hayır diyorum, rahat bırakın onu. Yeter artık diye bağırıyor Cengiz. Hadi yakalayalım şunu. Üçü birden üstüme atılıyor. Selim de Mehmet ellerimi, Cengiz de ayaklarımı tutuyor. Kurtulmak için çırpınıyorum. Ama o kadar güçlüler ki ne ellerimi ne ayaklarımı kıpırdatabiliyorum. Yapmayın diye bağırıyorum. Dokunmayın bana. Bu arada Malik cana yaklaşıyor. Sağ elindeki bıçağın ucunu canın alnına değdiriyor. Bıçağın dokunmasıyla can gözlerini açıyor. Tuhaf şey, sanki bütün yaraları iyileşmiş, yüzünde tek çizik bile yok. Malik hiçbir şey söylemiyor ona, tıpkı bana uzattığı gibi bıçakları uzatıyor sadece. Hiç itiraz etmiyor can, yataktan kalkıp bıçakları alıyor. Sonra adeta bir robot gibi usulca bana doğru gelmeye başlıyor. Uyan can diye bağırıyorum, uyan kendine gel. Ama Can ne uyanıyor ne de kendine geliyor. Onun yanı sıra yürüyen Mali'nin yüzünde kederli bir ifade var. Neden korkuyorsun diyor bana bakarak. Korkma, yaşamayı başaramadın, hiç değilse layıkıyla ölmeyi becer. Hem karın ve kızın seni bekliyor. Onlara kavuşmayı istemiyor musun? Hayır diye bağırıyorum, hayır. Hiç aldırmıyor Malik. Gözlerinde ne acıma var ne de nefret. Kutsal görevini yerine getiren bir din adamının derin huzuru içinde yüzüme bakıyor. Cansa elindeki iki bıçakla gelip dikiliyor yatağımın yanında. Cengiz, Selim, Mehmet ve Malik gözlerinde aynı tuhaf parıltıyla bana bakıyorlar. Can'ın elleri havaya kalkıyor. Emir veren Malik'in sesi çınlıyor kulaklarımda. Hadi evladım, kurtar onu. Can elindeki iki bıçağı aynı anda indiriyor üzerime. Ah diyerek uyanıyorum. Gözlerimi açınca Can'ı görüyorum başucumda. Ellerine bakıyorum hemen. Yok bıçak filan yok. En az o da benim kadar korkmuş. Endişeyle büyüyen tek gözü yüzüme dikili. Başkomiserim, başkomiserim. Sesi kaygılı, tedirgin. Tamam Can diyorum yatakta doğrulurken. Tamam, sadece bir rüyaydı. 35. Devletin teröristleri. Can'ın korunmasını güvenilir bir ekibe bırakır bırakmaz merkezde alıyorum soluğu. Daha kapıdan adımımı attığım anda sorular başlıyor. Amirlerden müdürlere, başkomiserlerden memurlara kadar dost düşman herkes dün geceki çatışmayı merak ediyor. Ali benden önce geldiği için ilk soru dalgasını o karşılamış. İyi ki de karşılamış. Bana sadece sonucu anlatmak düşüyor. İlk ateş eden Cengiz olması bize yönelik tepkileri hafifletiyor. Rasim müdür gibi Cengiz'in arkadaşlarının nefreti ise kuşkusuz daha da artıyor. Ancak haklılığımız o kadar belli ki açıkça cephe alamıyorlar. Tabii Sabri'nin beni desteklediğinin bilinmesi de işimizi kolaylaştırıyor. Yine de hem Ali hem de ben yazılı ifadelerimizi veriyoruz. Bir komiser de Can'ın ifadesini almak üzere hastaneye gönderiliyor. Odama geçer geçmez daha sabah kahvesini bile içmeden telefonum çalıyor. Sizi bir kadın arıyor başkomiserim diyor santraldaki memur. Kimmiş? Bir arkadaşınızın karısıymış. Çok önemli dedi. İyi bağla bakalım. Alo diyor bir kadın sesi. Başkomiser Nevzat'la mı görüşüyorum? Evet buyurun benim. Ben kiminle görüşüyorum? Ben Neslihan, Cengiz'in karısı. Ne diyeceğim bilemiyorum. Elimde telefon, dilimi yutmuş gibi öylece kalıyorum. Cengiz'i siz vurmuşsunuz. Oturduğum koltukta eziliyor, yerin dibine geçmek istiyorum. Neden konuşmuyorsunuz Nevzat Bey? Öyle söylediler. Yoksa yalan mı? Cengiz'i siz vurmadınız mı? Cehennem dedikleri bu olsa gerek. Bu yüzleşmeden kaçış yok. Çok üzgünüm diyebiliyorum. Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Önce o ateş etti. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Neslihan'ın bana bağırmasını, hakaret etmesini bekliyorum. Sakin bir sesle konuşuyor, fazla sakin. Önemli değil Nevzat Bey. Sadece gözünüz aydın diyecektim. Artık iki çocuğunuz var. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Zavallı kadın üzüntüden aklını yitirdi galiba. İki çocuğumuz var Nevzat Bey. Babalarını öldürdüğünüze göre siz bakarsınız artık onlara. Biliyor musunuz Nevzat Bey, sizin için çok üzülmüştüm. Karınızı, kızınızı kaybetmiştiniz. Ne zaman sizi görsem kederlenirdim. Ama acınızın büyüklüğünü tam anlayamazdım. Size teşekkür ederim, artık anlıyorum. Bana da o acıyı tattırdınız. Neslihan dün gece rüyamda Can'ın saplayamadığı bıçakları acımasızca ardı ardına batırıyor bedenimi. Ben böyle olsun istemezdim. Cengiz, yani vurduğunuz adam, biliyor musunuz sizi severdi. Bunu daha önce söylemiştim galiba. Ama gerçekten de sizi severdi. Sizin farklı biri olduğunuzu söylerdi. Öyleymişsiniz. Gerçekten farklıymışsınız. Daha sinsi, daha acımasız, daha soğukkanlı. Bir an söyleyeceği sözcüğü bulmakta güçlük çekiyor. Korkunç, siz korkunç birisiniz Nevzat Bey. Yükselmek için kendi amirini bile öldürmekten çekinmeyen biri. Sesi boğuklaşmaya, titremeye başlıyor. Artık kendini kontrol edemiyor. Siz katilsiniz Nevzat Bey. Bunu biliyorsunuz değil mi? Siz kendi çıkarları için benim kocamı öldüren bir katilsiniz, bir canavar. Kapatmıyorum telefonu. Sonuna kadar dinliyorum bu üzüntülü kadının hakaretlerini. Dinliyorum, içini boşaltsın diye. Dinliyorum, öfkesini kussun, biraz rahatlasın diye. Belki böylece daha kolay alışır acıya. Belki daha kolay kabullenir durumu. Kabullenemeyeceğini bile bile dinliyorum onu. Kendimi rahatlatmak için. Bu hakaretleri fazlasıyla hak ettim ben. Geceden beri düşünmeye çalışsam da ben bir insan öldürdüm. Kendimi ya da Ali'yi savunurken bunu yapmış olmam katil olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Kadın doğru söylüyor. Ben Cengiz'le birlikte Neslihan Hanım'ı ve iki çocuğunu da öldürdüm. Cengiz'le birlikte ben kendimden bir parçayı da öldürdüm. Ölüme biraz daha yaklaştım. Ölülerimi biraz daha çoğalttım. Neslihan Hanım takatı tükeninceye kadar hakaret ediyor telefonda, sonra ağlamaya başlıyor hıçkıra hıçkıra, sonra yere düşen telefonun gürültüsü, sonra telefon kendiliğinden kapanıyor. Ama ben ahize elimde öylece kalıyorum. Yenilenmiş bir heyecanla odaya giren Ali beni öyle buluyor. Elimde ahize, masanın başında otururken. Ne oldu başkomiserim? Ahize'yi gösteriyorum. Cengiz'in karısı. Onunla konuştum az önce. Hemen kavruyor durumu. Sargılı elini yana açıyor öfkeyle. Haksızlık bu ya diye söyleniyor. Ne yapacaktınız başkomiserim? Herifin bizi vurmasına izin mi verecektiniz? İki çocuğu vardı Ali. Ne yapalım başkomiserim? O düşünecekti bunu. Pis işlere bulaşmadan önce. Göz göze geliyoruz. Sanki benim büyüğümmüş gibi. Sizin hiçbir hatanız yok başkomiserim diyor. Sakın böyle düşünmeyin. Cengiz bir suçluydu. Ona yardım etmeyi bile önerdiniz. Gözümün önünde oldu her şey. Adam kabul etmedi. Ama sonuçta onu öldürdüm. Cengiz'i siz öldürmediniz başkomiserim. Evet onu siz vurdunuz ama o kendi kendini öldürdü. Aklım Ali doğru söylüyor diyor. Ama içimdeki şu mendebur ses inatla karşı çıkıyor. Bunların hiçbiri senin katil olduğun gerçeğini değiştirmez. Ali gelip masanın önündeki koltuğa çöküyor. Bakın başkomiserim, belki bana kalpsiz, bencil falan diyeceksiniz ama umurumda değil. Açık konuşacağım. Sizin ölüm haberinizi almak yerine o kadının yakınmalarını ya da hakaretlerini, yani size ne söylediyse sonsuza kadar hepsini dinleyebilirim. Yeter ki size bir şey olmasın. Sadece bakıyorum. Sözlerinin etkili olmadığını gören Ali, ne yani diyor isyan ederek. O kadının yakınmalarını duymak yerine benim tabutumun başında ağlamayı mı tercih ederdiniz? Keşke ateş etmeseydiniz o zaman. Böyle konuşma Ali diyorum, saçmalıyorsun. Kusura bakmayın ama başkomiserim, asıl saçmalayan sizsiniz. Böyle giderse